Filipililere mektubundan vasirimiz devam ediyor. Geçen haftaki bölümde Pavlos dedi ki, İsa'ya tanıdığına göre her şey zarar saydı. Hatırlıyor musunuz? Aslında sapıntı saydı. Pavlos'a göre İsa'yı tanımamız her şeyden üstündü. Gördük ki Pavlos çok iyi şeyler yaptı ve köklü bir aileden geldiği halde kurtuluşu için bunlara güvenmedi. Aslında Pavlos bunlara saçma sapan saydı. Pavlos'un tek amacı şu, İsa'yı daha iyi bir şekilde tanımak. Pavlos'un hayat amacı şudur. İsa'nın ardından gitmek istedi. Her şeyden fazla İsa'yı tanımak istedi. Pavlos, İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde bağışlandığını ve kurtulduğunu biliyordu. Ve biz de, eğer İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorsak, biz bunu biliyoruz. Ve Pavlos, İsa'nın ardından giderek acı çekeceğini biliyordu. Aynı zamanda İsa'nın dirilişinin gücünde yaşamaya bekledi. Üstelik, İsa'nın ölümden dirildiği gibi, Pavlos da kendisinin de dirileceğine inanıyordu. Pavlos'un beklentisi de o günü sabırsızlıkla bekliyordu. Pavlos'un Filipililer 1. bölümde yazdığı gibi, yaşamak Mesih'ti, ölmek kazançtı. Pavlos tek amaçlıydı. Elinden gelen her şey ile kendisine Tanrı'yı tanımaya adadı. Pavlos iki resim açıklayarak bir Hristiyan'ın hayatını anlatıyordu. Bugün bunlara bakacağız. 1. resim şu. Bir Hristiyan'ın hayatı bir koşu yarışması gibidir. Pavlos şöyle yazdı. 3. bölüm. 12. ayetten okuyacağım. Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup, ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Pavlos koşuyordu. Okuldayken ben koşmayı seviyordum. Orta mesafeli koşu yarışmasına katıldım. Ben fena değildim. Çok iyi değildim ama fena değildim. Yarışta normalde orta sırada bitiriyordum. Ama en iyi koşucular ile benim aramızda çok büyük fark vardı. Ben koşmak için koşuyordum. Formda kalmak için koşuyordum. Koşmaktan zevk aldım. Bu yüzden koşuyordum. Kazansam da, kazanmasam da fark etmez. Ben yarışmadan önce diğer koşucularla sohbet etmek istedim. İyi koşucular bunu yapmak istemedi. Onlar çok odaklıydı, sadece kazanmak istediler. Antrenman yapıyordu. Tabii ama eğer daha eğlenceli bir seçenek çıktıysa, antrenmana da bir yana bıraktı ve eğlenceli bir şey yaptım. Paul Radcliffe'i biliyor musunuz? Evet, Paul Radcliffe. Ünlü İngiliz koşucu. aslında emekli şimdi. Ama İngiliz maraton koşucuyu bir programda izledim. Paula Radcliffe bir maraton yaklaşınca haftada 230 kilometreden fazla koşuyordu. Uzun mesafeli koştuktan sonra kaslarına iyileştirmek için buzlu banyo yapıyordu. Aslında belki bir resim var. Evet, buzlu banyo yapıyordu. Evet. İyi antrenman yapmak için Fransa'ya taşındı. Paula Radcliffe hırslı ve tek amaçlı biriydi. Değil mi? Paula Radcliffe maraton kazanmak için hayatındaki her şey şekillendiriyordu. Pavlos'a göre Hristiyanlar olarak bunun gibi yaşamalıyız. Pavlos Paula Radcliffe gibi tek amaçlıydı. O İsa'yı daha çok tanımak istedi. Aldığı her nefesle İsa'nın ardından gitmek istedi. Pavlos koşmaya başlamıştı. Pavlos kararlı olduğu için vazgeçmedi. Ne olursa olsun vazgeçmedi. Pavlos bir ödül kazanmak için koşuyordu. Pavlos'a göre bu ödül İsa'yı tanımak. Bu yarışın bitiş noktası nedir? Pavlos'a göre bu bitiş noktası İsa'ya yüz yüze görmektir. Biz ölünceye kadar veya İsa tekrar dünyaya gelinceye kadar bir amaç için koşmaktayız. Ama bir gün İsa'ya yüz yüze göreceğiz. Umudumuz bu. Bu yarış hakkında birkaç not çıkarmak istiyorum. Birinci şu, aslında Julie'nin dediği gibi, dahası var. Pablo şöyle yazdı, bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için ödülü kazanmak için koşuyorum. Biri, İsa'ya kurtarıcı ve Rab olarak iman edince bir mucize yaşanıyor. Kutsal kitaba göre bir kişi iman edince yeniden doğmuştu. Değil mi? Tanrı o anda onu bağışladı. Ve bu kişinin bütün utancını ve günahlarını ortadan kaldırdı. O anda. Geçen hafta Şenol son günlerde İsa'ya iman ettiğini söyledi. Maalesef Şenol bugün gelemez. Şenol iman ettiği zamanda bir mucize gerçekleşti. Şenol yeniden doğdu. Pavlos'un yazdığı gibi kimse Mesih'te ise yeni yaratıktı. Eski şeyler geçmiş. Her şey yeni olmuştu. Ama bu yeni doğuş bir bitiş noktası değil. Tersine bir yolculuğa çıkma noktasıdır. İsa'ya iman ettiğimiz zaman sanki bir sporda start verilmiş gibi İsa'yı tanıyabiliriz. Hayatımız boyu onu daha çok tanıyabiliriz. Avcılığımız bu. Üstelik biz İsa'nın ardından giderken Tanrı bizle çalışıyor ve bizi değiştiriyor. İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde bağışlandık. Bağışlandığımız halde hala günah işleyebiliriz, değil mi? Benim deneyimim bu. Yani doyasız, bencil, kibirli olabiliriz. Ve bu nokta çok önemli. Bir Hristiyan, ben hiç günah işlemem demiyor. Tersine bir Hristiyan kendi eksikliğini ve kusurluğunu biliyor. Biz diğer kişilerden daha iyi değiliz. Bizim de günah işlediğimizin farkındayız. Ama biz İsa'nın peşinden giderken İsa bizi içten dusha deistri. Eastern characterini yan sutmak ichin tarnra tarafundan deistirilioras. Kardesh lerim daha savar. Heshe den daha iolan tarnria daha chok tania bilaris. Ve biz kosharken isaya erlem den dirildi guch. Biz leri deistirio. Gunden gune isaya daha ibe shekilde tania bilaris. Ve pavlos berlege. Koshiodu. Ikinji notshu. Isa bizi kazandu ichin biz isunun ardundan koshmaktayas. Ilkönje isa bishe yapta. Pavlos lediki. Messi isunun beni kazan makla benim ichin öngördü ödülü kazanmak ichin koshiyorum. Pavlos tanrının benesini kazanmak ichin koshmiyordu. Pavlos İsa'ya sevmeden önce İsa onu sevdi. Müjde bu. Pavlos İsa'nın düşmanı olarak yaşarken İsa Pavlos'u arayıp buldu ve onu kurtardı. Pavlos ise İsa'nın dünyanın kurtarıcısı olduğunu anladı. Pavlos İsa'da bulduğu kurtuluşun ışığı altında Pavlos İsa'nın ardından koşa koşa gidiyordu. Aslında biz İsa'nın düşmanları olarak yaşarken İsa bize acıyıp kurtarıyorsa kuşkusuz Tanrı'nın bizi sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden korkmadan ve güven ile İsa'nın ardından koşa koşa gidip hayatımıza ona emanet verebiliriz. Üçüncü olarak şu. Geriye bakmadan doğruya koşalım. Pavlos şöyle dedi. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak. Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Eğer koşarken ileriye doğru bakmazsanız kolayca takılıp düşebilirsiniz. Değil mi? Nasıl geriye bakabiliriz? Pavlos, İsa uğruna bir yana bıraktığı şeyleri bakabilirdi. İsa'nın ardından gittiği için inanmayanlara itibarını kaybetmişti. Ve Yahudi dini liderleri tarafından dışlanmıştı. Pavlos eski haline bakarak keşke geçmiş hayat halimde kalsaydım diyebilirdi. Pavlos bunu yapmadı. Tanrı'yı tanıdığına göre eskiden boşa geçirdiği zamanlarına zarar saydı. Pavlos geriye baktığı zaman Tanrı'nın iyi ve güvenilir olduğunu gördü. Bu yüzden sevinçle geleceğe doğru baktı, ileriye baktı. Eski ahitel İsrail halkı Mısır'da sürgün olarak yaşıyordu. Bu hikayeyi biliyor musun? Mısır'da yaşıyorlardı. Onlar baskı altında yaşıyorlardı. Firavun onlara zulmediyordu. Tanrı onların yakarışına doyup onları Mısır'dan kurtarıp özgür kıldı. Tanrı inanılmaz harika bir şey yaptı. Birazdan İsrail halkı açıkırken söylenmeye başladı. Keşke Mısır'da kalsaydık. Daha lezzetli yemek yiyebilirdik. Ve buna benzeri dediler. Evet, sonra harika. Edvard'a. Yani zorluklar çıkınca onlar Tanrı'nın yaptığı harika şeyleri unuttular ve özlemle geçmiş hallerine bakıyorlardı. Bazen şahsım olarak ben de yapmıyor değilim. Belki Elçi Pavlos benden daha çok zorluklarda ve sıkıntılarda yaşıyordu. Ama geçen yıl bana biraz zor geldi. İstanbul'u çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Ama bazen geçen yıl zaman zaman keşke hala Londra'da otursaydım. Keşke çocuklarımız İstanbul'a daha kolayca alışsaylardı diye düşünmeye başladım. O zaman keşke demek bunun bana faydası yoktu. Eylül ayında Tanrı'yla harika bir şekilde karşılaştım. Tanrı'nın bana verilen sözleri, İsa'nın kurtuluşunu ve Tanrı'nın İstanbullulara çok sevdiğini hatırlatıldım. Yine doğruya bakmakla koşar oldum. Anladım ki Pavlos gibi geriye değil, ileriye bakmamanın faydası olduğunu anladım. Acaba geriye bakıyor musunuz? Bazen bunu yapıyoruz. Pavlos geçmişte kendi insansal özelliklerine güvendi. Geçen hafta buna baktık. Geçmişiyle övünebilirdi. Sanırım biz Pavlos gibi düşünmüyoruz. Bazılarımız geçmişimizi düşündüğümüz zaman gurur yerine utanç duyabiliriz. Biz yaptıklarımıza pişman olduk. Eksiklerimizi biliyoruz. Sıradan kişiyim, eğitimli değilim diye düşünebiliriz. Değil mi? Geçmişimize bakınca kendimizi diskalifiye edebiliriz. Tanrı gerçekten benim aracılığımla mı çalışabilir? Tanrı benimle mi ilgilenebilir diye sorabiliriz. Geçmişe bakmakla felce uğrayıp koşmaya bırakabiliriz. Ancak İsa tarafından kurtarılıp yeniden doğdunuz. İsa bizi yenileyip donatıyor. İlk kiliseler döneminde İsa'nın öğrencileri acı çektikleri halde cesaretle müjdeyi ilan etmeye devam etti. Yahudi liderleri onların hakkında şöyle düşündüler. Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa'yla birlikte bulunduklarını fark ettiler. Kardeşlerim, biz de İsa'yla zaman geçiriyoruz. İsa'yla bulunduk. Değil mi? Bu yüzden İsa bizle çalışabilir. Bizim geçimizi bizi diskalifiye etmez. Buna bakmamalıyız. İsa tarafından kurtulduğumuz ve İsa'yı tanıyabildiğimiz için bu her şey değiştiriyor. İsa'yı tanımak ve onun ardından gitmek için ileriye doğru bakarak koşabiliriz. Bir Hristiyan'ın hayatı bir koşu yarısı gibi. Ve geçmişimiz çok iyi olsa olmasa da fark etmez. İsa bizi kurtardı ve bizle çalışmakta. Bu yüzden doğruya bakmakla koşabiliriz. Pavlos bize şimdi ikinci resim gösteriyor. Bir şey okuyacağım. Birkaç ayetle. Bunun için olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa Tanrı bunu da size açıkça gösterecek. Ancak eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim. Kardeşler, hepiniz beni örnek alın. Size verdiğimiz örnek uyarınca yaşayanlara dikkatle bakın. Size defalarca söylediğim gibi şimdi göz yaşları içinde tekrar söylüyorum. Birçok kişi Mesih'in çamahına düşman olarak yaşıyor. Onların sonu yıkımdı. Tanrılara mideleridir. Ayıplarıyla övünür. Yalnız bu dünyaya düşünürler. Oysa bizim vatanımız gökleri. Oradan kurtarıcıya Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şey kendine bağlı kulmaya yeten gücünün etkinliğiyle. Zavallı bedenlerimiz değiştirip kendi yüce bedenine benze hale getirecekti. İkinci resim şu, yeni vatandaşlık hakkında. Pavlos 15 ve 17 ayetler arasında gösteriyor ki, zaman geçtikçe imanlı kardeşlerin imana olgunlaşmasını bekliyordu. Onlar birlik içinde yaşayacak ve Pavlos'un verdiği örneğin peşinde olacaktı. Pavlos'un göz yaşları içinde anlatıyor ki, birçok kişi Mesih'in düşmanları olarak yaşıyorlar. Bugün de, bugünlerde aynı bir şey gösteriyoruz. Onlar dünyevi şeyle öncelik veriyor. Elbette herkes bir şeye tapınıyor. Kişiler yaratan Tanrı'ya tapınmak yerine sahte Tanrı'lara tapınıyor. Bugünlerde bu sahte Tanrı'lar sevet, un, bir kişi, güç sevdası veya çeşitli şeyler olabilir. Ama Pavlos bize diyor ki, biz de böylece yaşamamalıyız. Neden? Neden farklı bir şekilde yaşamalıyız? Pavlos'a göre bizim vatanımız göklerdedir. Türk kardeşlerim, Türk vatandaşı olduğunuz için bu nasıl sizleri etkiliyor? Yani Türk vatandaşı olduğunuz için bu nasıl sizleri ve değerlerinizi şekillendiriyor. Türkler kendi geçmiş tarihlerini benimseyerek gelecekte hata yapmamalarına. Tamam, devam edeceğiz ama ve bazı çok ölümlü şey var, bazı ölümsüz şey olabilir. Biz Hristiyanlar olarak gök vatandaşına sahip olduk. Bir kişinin kimliği var mı? Alabilir miyim? Salihan kimliği var? Bizden Türk vatandaş. Ve aslında biz İsa'ya iman ettiğimiz zaman biz bir göksel kimlik kartını aldık. Ama o biraz farklı. Değil mi? Nasıl farklı? Aslında her yol hikmeti, burada kalmak için hikmetimiz başvurmamız gerekiyor. Ama o biraz farklı burada. Mesela benim için bunu durduracağım. Adı John Ford. Başlangıç tarihi. Aslında İsa'ya iman ettiğim zaman, o zaman bunu aldım. Bu yüzden Haziran 1990. Bitiş tarihi. Hiç bitmez. Sonsuza dek. Ebedi. Sonsuza dek. Kefil. Bana kefil biri. İsa. Amaca. Özgürlük. Özgürlükle yaşamak. Tanrı'ya tanımak. Ben normalde Türkiye'de turist olarak burada kalacağım diye yazıyorum. Ama sık sık tatile çıkmıyorum. Mühür. Aslında bir resim. Oh, vay be. Ben çok iyi bir şekilde resim çizemem. Haç. Aslında İsa'nın kanıyla mühürlendi. Tamam? Ve biz aslında hepimiz, her birimiz eğer İsa'yı kabul ediyorsak böyle bir göksel kimlik kartımız var. Ve o hiç bitmez. Sonsuza dek devam ediyor ve harika haber var. Bu yüzden altında vatandaşı sahip olduk ve bu yüzden bu kimliğimizi şekillendirmesi gerekiyor, değil mi? Size çok basit bir örnek vereceğim. İngiliz arkadaşlarım Avustralya'ya taşındı. Avustralya vatandaşına sahip oldular. Avustralya'nın saati İngiltere'kine göre 9 saat ileride. Avustralya vardıkları zaman Avustralya'da akşam 7 olduğu halde onların bedeni sabah saat 10 olduğunu hissetti. üsle kol saat saatinin sabah saat 10 olduğunu gösterdi. Diyebilirdiler ki, şimdi İngiltere'de sabah saat 10. Bedenimiz ve saatlerimizde şimdi sabah 10 diyor. Ama bunu yapmadı. Avustralya vardıkları zaman kol saatini 9 saat ileriye aldılar. Başlangıçta saat farkı onlara doğal olarak gelmedi. Onlara yatmak istedi ama uyanık kalmaları gerekti. O zor geldi. Bir hafta sonra Avustralya'ya saatine uyum sağladı. Önemli nokta şu, başlangıçta Avustralya'nın saati ve diğer gelenekleri değerlerini onlara doğal olarak gelmedi. Avustralya'ya alışmak zordu. Şimdi onlar 10 yıldan fazla Avustralya'da oturuyordu. Geçen yıl onları ziyaret ettim. Onlar Avustralya'ya uyum sağladı. Ve Avustralyalılar gibi yaşıyorlar ve konuşuyorlar bile. Biz ailece Türkiye'ye taşındığımızdan beri aynı yoldan gidiyoruz. Ve aslında İsa'ya iman ettiğimiz zaman aynı yoldan gidiyoruz. Belki birkaç alışkanlık var. Bunları değiştirmemiz gerekiyor. Gök vatandaşı olarak nasıl yaşamalıyız diye sormalıyız. Pavlos diyor ki, biz göç edenler olarak yaşıyoruz. Bizim göçek vatanımız göktedir. Geçici evimiz burada. Geçici bir şey. Pavlos bize diyor, bundan dolayı İsa'nın ardından koşa koşa gitmekteyiz. Ve gök vatandaşı olarak yeni vatanımızı temsil etmekteyiz. Pavlos her şeyden fazla İsa'yı tanımak istedi, değil mi? Pavlos ne olursa olsun İsa'nın ardından gidiyordu. Bir gün İsa'yı yüz yüze göreceğini biliyordu. Bundan dolayı tek amaçlı Pavlos, koşucu gibi İsa'nın ardından gidiyordu ve göç eden gibi İsa'nın krallığının temsilcisi olarak yaşıyordu. Pavlos bizi gelecekteki umudumuza yönlendirir. Pavlos şöyle yazdı. Bizim vatanımız göklerde. Oradan kurtarıcıya Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimiz değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. İnancımız şu, ölümü yenmiş İsa bizim kurtarıcımızdır. İsa'yı tanıyanlar bir gün onu yüz yüze göreceğiz. İsa bile yıpranmış bedenimizi yenileyecek. Ve sonsuza dek onunla olacağız. Ne olursa olsun, İsa'nın ardından gitmeye değer. Pavlos Romalılar şöyle yazdı. Bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Kardeşlerim, umudumuz şu, bir gün İsa'yı yüz yüze göreceğiz. İsa gözlerimizden bütün yaşları silecek. Ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Sonsuza dek onunla olacağız. Aslında vaazım bitti ama özellikle bugünkü vaaz nasıl hayatımızda uygulamamız gerekiyor diye sormak istiyorum. Ve ekranda birkaç soru var. Belki 5 dakika boyunca 3 kişilik gruplara oluşturacağız. Bunun üstesinden duracağız, tartışabiliriz. Sonra birbirimiz için dua edeceğiz.